Ayrım 8, sayfa 108, 15. Otelde acayip öyküler dinlerdim. Uyuşturucu madde kullananlar, güzel ve körpek komiler bulmak için gelen ahlaksızlar, hırsızlık ve şantaj olaylarından söz eden şeyler. Maria bir zamanlar çalıştığı bir otelde oda hizmetçisi kızın Amerikalı bir hanımın değer biçilemeyecek pırlanta yüzüğünü çaldığını anlatmıştı. Günlerce otelde çıkışlarında personelin üstünü aramışlar fakat yüzük bulunamamış. Meğer kızın fırın bölümünde bir sevgilisi varmış. Yüzüğü bir francalanın hamuruna saklayıp pişirmiş ve bütün aramalar boyunca francala her türlü kuşkudan uzak öyle orada durmuş. Bir günde Valenti boş zamanlarında kendisi hakkında bir şey anlattı. Bilir misin ki Mompit, otelde çalışmak pek iyidir de işini yitirdin mi cehennem azabı çekersin. Herhalde aç kalmanın ne olduğunu tatmışsındır değil mi? Forcement. Dipnot. Elbette. Yoksa bugün burada tabak yıkamazdın. Bak işte ben zavallı bir planjör değilim. Ben garsonum. Ama bir kez 5 gün aç dolaştım. 5 gün. Mideme bir ekmek kabuğu girmedi. İşte o 5 gün cehennem azabıydı. Neyse ki kiramı peşin ödemiştim. Öğrenci mahallesinde St. Alois sokağında pis, ucuz bir otelde kalıyordum. Adı Suzanne May Oteli. İmparatorluk zamanında yaşamış ünlü bir orospunun adıymış. Acımdan ölüyordum. Yapacak hiçbir şey yoktu. Otel sahiplerinin garson bulmak için gittikleri kahvelere bile giremezdim. Çünkü bir şey içecek param yoktu. Yatakta yatmaktan, gittikçe güçsüzleşmekten, bu arada da tavanda cirit atan tahta kurularını seyretmekten başka bir şey gelmiyordu elimden. Bir daha o günleri görmek mi? 5. gün öğleden sonra aklımı yarı yarıya yitirmiştim. Ya da şimdi bana öyle geliyor, odada solmuş bir baskı resim asılıydı. Bir kadın tablosu. Kimdir acaba diye düşünürken, Saint-Eloise yani mahallenin koruyucusu, anası olabileceği aklıma geldi. Daha önce fark etmemiştim. Ancak resme bakarken kafamda çok değişik bir düşünce doğdu. Écoute mon cher, dipnot, dinle azizim. Dipnot bitti. Dedim kendi kendime, böyle gidersen açlıktan öleceksin. Bir şey yapman gerekiyor. Neden Eloise anaya dua etmeyi denemiyorsun? Diz çök, yalvar, sana biraz para göndersin. Alt tarafı zararı olacak bir şey değil. Bir dene. Kaçıklık değil mi? İnsan açken her şeyi yapar. Ayrıca dediğim gibi bu zararı olacak bir şey değil ki. Yataktan çıktım. Dua etmeye başladım. Dedim ki, Eloise anacığım, varsan lütfen bana biraz para gönder. Fazla istemiyorum. Biraz ekmekle bir şişe şarap alayım, gücümü toplayayım. 3-4 frank işimi görür, bilemezsin. Eloise anacığım, sana ne kadar minnet duyarım. Bana bu tek iyiliği yaparsan ayrıca emin ol, bana bir şey gönderirsen ilk işim sokağın alt başındaki kilisene gidip sana bir mum yakmak olacak. Amin. Bu mum işini katmamın nedeni şu: azizlerin kendi onurlarına mum yakılmasından hoşlandıklarını duymuştum elbette. Sözümü tutacaktım ama ben Tanrı tanımazımdır. Bu işten bir şey çıkacağına gerçekten inanmıyordum. Sonra yine yatağa girdim. 5 dakika geçmişti ki kapı vuruldu. Maria girdi içeriye. Bizim otelde oturan şişman bir köylü kızıydı. Çok şapşal bir şeydi ama iyi kızdı. Beni o bulunduğum durumda görmesine aldırmıyordum. Beni görür görmez "Nom de Dieu!" diye bağırdı. "Ne olmuş sana böyle? Bu saatte yatakta ne işin var?" "Kelmin kutua!" Dipnot. "Yüzü ne halde?" Dipnot bitti. "Canlı cenaze olmuşsun. Herhalde gerçekten pek berbat görünüyordum. 5 gündür açtım. Hemen tüm zamanı yatakta geçirmiştim. 3 gündür ne tıraş olmuş ne de yıkanmıştım. Odamın da domuz ahırından farkı yoktu. Ne oldu?" diye bir daha sordu Maria. Olan şu ki Tanrım dedim, açlıktan ölüyorum. 5 gündür bir şey yemedim. İşte olan bu. Maria dehşete kapılmıştı. 5 gündür bir şey yemedin mi dedi. Ama neden? Paran yok mu ki? Para dedim. Param olsa acımdan ölür müyüm sanıyorsun sen? Olmuşu bitmişi 5 meteliğim var. Her şeyim rehinde. Bak bakalım bu odada satılacak ya da rehine verilecek bir şey kalmış mı? 50 santim getirecek bir şey bulursan benden akıllısın demektir. Maria gözleriyle odayı kolaçan etmeye başladı. Ortalıktaki hırtı pırtıyı oraya buraya itiyordu ki birden heyecanlanıverdi. Kocaman kalın dudaklı ağzı şaşkınlıktan apaçıktı. "Hey koca salak!" diye bağırdı. "Budala! Bu ne bu?" Odanın bir köşesindeki boş bir gaz tenekesini kaldırdığını gördüm. Varımı yoğumu satmaktan önce bir gaz lambam vardı. Haftalar önce o lambaya aldığım gaz tenekesiydi. "O mu?" dedim. Gaz tenekesi, boş, ne olmuş? Budala, sen buna 3 frank depozito vermedin miydi? Elbette, 3 frank vermiştim. Tenekeye her zaman para alıyorlardı. Tenekeyi görünce de parayı geri alıyordum. Fakat tümden unutmuştum. Evet diye başladım. Salak diye Maria bir daha bağırdı. O kadar heyecanlanmıştı ki dans etmeye başladı. Tahta pabuçları döşemeye saplanacak diye korkmaya başlamıştım ki durdu. Salak, tefer, tefer. Dipnot, delisin, delisin. Dipnot bitti. Şunu dükkana götürüp depozitoyu geri almaktan başka ne işin vardı ki? 3,5 frank orada öyle gözünün içine baksın sen acından öl, salak. Şimdi düşünüyorum da tenekeyi dükkana götürüp depozitoyu almayı o 5 gün boyunca nasıl olup da bir an bile düşünmediğime inanamıyorum. Nakit 3,5 frank hiç aklıma gelmesin. Yatağın içinde oturdum. Çabuk diye Maria'ya bağırdım. Köşedeki bakkaldan almıştım. Alıver kap parasını. Koş, gelirken yiyecek al bana. Maria'ya bunları söylememin gereği yokmuş. Tenekeyi kaptığı gibi merdivenlerden aşağı büyük bir gürültüyle, bir fil sürüsünün çıkarabileceği gürültüyle inmeye başlamıştı bile. 3 dakika sonra döndü. Bir koltuğunun altında 1 kiloluk bir ekmek, ötekinde yarım litre şarap vardı. Daha teşekkür edemeden ekmeği kaptığım gibi dişledim. Uzun bir süre açlıktan sonra ekmeğin tadının nasıl olduğunu bilir misiniz? Soğuk, nemli hamurumsu, adeta macun gibi ama Tanrım ne kadar iyiydi. Şaraba gelince bir dikişte içtim. Sanki doğrudan doğruya damarlarıma girdi de oradan tüm vücudumda yeni bir kan gibi dolaşmaya başladı. Her şey birden nasıl değişmişti. Soluk almadan tüm somunu bitirdim. Maria ellerini kalçalarına koymuş, öyle benim yiyişime bakıyordu. Bitirdiğimde biraz düzelmişsindir, değil mi dedi. Biraz düzelmek mi dedim, bomba gibiyim. 5 dakika önceki adam değilim ben artık. Şimdi dünyada istediğim tek bir şey var, o da bir sigara. Maria elini önlüğünün cebine soktu. Sigara alamazsın dedi, paran yok. 3,5 frankından bu kadar kaldı. 7 metrelik, yetmez. En ucuz sigaranın paketi 12 metrelik. O halde sigara alabilirim dedim. Ne talihim varmış, 5 meteliğim vardı, tam yetişiyor. Maria 12 meteliği alıp tütüncünün yolunu tutuyordu ki o arada tümden unuttuğum bir şeyi hatırladım. Olmaz olası Elois ana. Bana para gönderirse diye ona bir mum yakacağıma söz vermiştim. Duamın tutmadığı ne malum? Ya da 4 frank demiştim. Hemen arkasından 3,5 frank geldi. Kurtuluş yoktu. 12 meteliğimi mum almaya harcayacaktım. Maria'yı geri çağırdım. Zahmet etme dedim. Elois ana var. Ona mum adamıştım. 12 metrelik muma gidecek. Aptallık değil mi? Sonuçta sigara içemiyorum. Elois ana mı dedi Maria. Ne olmuş Elois anaya? Para göndersin diye ona dua ettim de. Bir de mum adadım dedim. Duamı kabul etti. Herhalde para geldi ya, o mumu almak gerek. Tatsız bir şey ama sanırım sözümde durmalıyım. Peki, Elois ana nereden aklına geldi diye sordu Maria. Resminden dedim ve her şeyi anlattım. İşte görüyorsun diye resmi gösterdim. Maria resme baktı, sonra beni çok şaşırtan bir kahkaha kopardı. Birbiri ardı sıra kahkahalar atıyordu. Güldü, güldü, odanın içinde tepiniyor. tombul böğürlerini sanki patlamalarını önlemek ister gibi bastırıyordu. Acaba aklını mı oynattı diyordum. Ancak 2 dakika sonra konuşabildi. Salak diye bağırdı sonunda. Tefe, tefe. Gerçekten şu resmin önünde mi diz çöküp dua ettin sen? Kim sana dedi bunun Elois ana olduğunu? Aa, ben iyice düşündüm. Elois ana olduğundan emindim dedim. Budala, hiç bile değil. Elois ana. Sence kim olabilir? Kim dedim. Susan May, otele adını verdikleri kadın. Susan May, imparatorluk döneminin orospusuna dua etmiş meğer. Fakat aslına bakarsan üzülmüyordum. Maria ile ikimiz bir iyi gülüp eğlenmiştik. Sonra konuyu bir daha ele alınca Elois anaya hiçbir şey borçlu olmadığım sonucuna vardık. Duaya yanıt verenin o olmadığı kesindi. Onun için de mum almak gerekmiyordu. Sonunda bir paket sigaraya kavuşabildim. 16. Zaman geçiyor. Jean Cotard Hanı açılacağı benzemiyordu. Boris ile birlikte bir gün öğleden sonra molamızda bir bakalım diye gittik. Açık saçık resimlerden başka değişikliklerin hiçbiri yapılmamıştı. Bekleyen ödeme emirlerinin sayısı da 2'den 3'e çıkmıştı. Patron bizi her zamanki kayıtsızlığıyla selamladı. Hemen arkasından da benden, yani kendisine bulaşıkçılık yapacak olan kimseden 5 frank borç ödünç aldı. Artık bundan sonra o restoranın laftan öteye gitmeyeceğinden emin oldum. Ne var ki patron 15 gün sonra kesinlikle açılacağını yineledi. Bizi 1,5 metre boyunda koca kalçalı bir kadınla tanıştırdı. Baltık kıyılarımdan bir Rus. Yemekleri o pişirecekmiş. Bize dediğine göre aşçılığa düşmeden önce şarkıcıymış. Sanatçı bir kişiliği varmış. İngiliz edebiyatına en çok Tom amcanın kulübesi. Dipnot, Amerikalı yazar Harriet Beecher Stowe'nun 1811-96 kölelik karşıtı duyguları uyandırmakta büyük etkisi olmuş romanı. Dipnot bitti. Kitabına bayılırmış. 2 haftada plajörlerin gündelik yaşamına öylesine alışmıştım ki bunun dışında herhangi bir şeyi gözümde zor canlandırabiliyordum. Pek değişikliği olmayan bir yaşamdı. 6'ya çeyrek kala yataktan fırlayıp yağdan sertleşmiş giysileri sırtınıza geçirirsiniz, yıkanmamış bir yüz ve direnen, size karşı koyan kaslarınızla dışarı fırlarsınız. Alacakaranlıktır. İşçi kahveleri dışında ışıklı pencere görünmez. Gökyüzü üzerine siyah kağıttan çatı ve kule resimleri yapıştırılmış koyu mavi geniş ve düz bir duvara benzer. Uykusunu alamamış çöpçüler 3 metre boyunda süpürgeleriyle kaldırımları süpürürler. Üstü başı partal bir takım kimseler ailecek çöpleri karıştırırlar. İşçiler ve bir elinde 1,5 çikolata, ötekinde bir croissant, dipnot, açma hamurundan ay biçimli çörek, croissant, dipnot bitti. Olan genç kızlar metro istasyonlarına akarlar. Kasvetli tramvaylar gürültüyle geçip gider. Onlar da işçi doludur. Acele acele durağa koşarsınız, bir yer bulmak için savaşırsınız. Sabahın altısında Paris metrosunda yer bulmak için insanın gerçek bir savaşım vermesi gerekir. Sarsıla sarsıla giden yolcu yığını içine tıkıştırılırsınız. Ekşimsi, şaraf ve sarımsak kokan korkutucu bir Fransız suratı burnunuzun dibindedir. Sonra otelin bodrum katındaki labirentte iner, saat 2'ye kadar gün ışığı neymiş unutursunuz. Bu sırada dışarıda insanı ısıtan bir güneş vardır ve kent insanlarla, arabalarla doludur. Oteldeki ilk haftamdan sonra, öğleden sonra molasını hep ya uyuyarak ya da param varsa bir bistroda geçirdim. Dershanede İngilizce dersine giden birkaç hırslı garson dışında bütün personel boş zamanını böyle ziyan ederdi. Sabahın o didinmesinden sonra insanda daha iyi bir şey yapacak hal kalmazdı. Bazen 5-6 planjör birlikte bir alem yapmaya karar verirler ve CS sokağındaki iğrenç bir genel eve giderlerdi. Vizite topu topu 5 frank 25 santimdi, yani 10,5 peni. Genel eve Le Prix füke. Dipnot. Sabit fiyat, tek fiyat, bir zamanlar çeşitli mallar satan büyük mağazalar için kullanılmış bir at. Dipnot bitti. Diye at takmışlardı. Orada başlarından geçenleri büyük bir eğlence gibi anlatırlardı. Otel çalışanlarının gözde bir buluşma yeriydi. Planjörlerin eline geçen, evlenmelerine olanak verecek bir para değildi elbette. Bodrum katındaki çalışmada ince duygular geliştirecek türden değildi. Planjör bir 4 saat daha bodrum katında kaldıktan sonra ter içinde sokağın serinliğine çıkar, sokak lambaları Paris'in o garip bir erguvan pırıltısı veren lambaları yanmıştır. Irmağın ötesinde Eyfel Kulesi tepeden tırnağa kocaman ateşten sürüngenler gibi yılan kavi ışıklı ilanlarla pırıldar. Araba selleri bir o yöne bir bu yöne sessizce akar. Kısık ışıkta nefis görünümlü kadınlar kemerlerin altında bir aşağı bir yukarı gezinirler. Bazen bir kadının Boris'e ya da bana şöyle bir göz attığı, yağlı giysilerimizi fark edince hemen bakışlarını çevirdiği olurdu. Metroda bir savaş daha vermek zorunda kalır. Kaldığımız yere saat 10'da ulaşırdık. Genellikle saat 10 ile gece yarısı arasındaki vakti bizim sokakta Arap gemicilerin gittiği bodrum katı bir bistroda geçirirdim. Kavga dövüş çıkan kötü bir yerdi. Bazen havada şişelerin savrulduğunu görürdüm. Bir kez korkmuştum fakat genellikle Araplar kendi aralarında dövüşür. Hristiyanları kendi hallerine bırakırlardı. Arap içkisi rakı çok ucuzdu. Bistroda hiç kapanmazdı. Çünkü Araplar talihli herifler, bütün gün çalışıp bütün gecede içebilirlerdi. Bu tipik bir planjör yaşamıydı. O vakitler kötü bir yaşam gibi gelmiyordu. Yoksulluğumu hissetmezdim çünkü kiramı ödedikten tütün, yol parası ve pazar günün yiyeceği çıktıktan sonra elime içki için günde 4 frank kalıyordu. 4 frank da servet demekti. Bir çeşit anlatılması zor, yoğun bir doyum içindeydim. Onca yalınlaşmış bir yaşamda iyi beslenen bir hayvanın duyabileceği doyum. Yalın diyorum çünkü hiçbir şey bir planjörün yaşamından daha yalın olamaz. Planjör dış dünyanın pek bilincinde olmadan, hiçbir şey düşünmeye vakit bulamadan işle uyku arasında bir gidip gelme içinde yaşar. Onun Paris'i otel, metro, birkaç bistro ve yatağına indirgenmiştir. Gezmeye çıkıyorsa. Bu birkaç sokak öteye gidiyor demektir. Dizlerine oturttuğu bir hizmetçi kız vardır. Kız bu arada istiridye yiyip bira içiyordur. Planjör izin gününde öğleye kadar yataktan çıkmaz, sonra temiz bir gömlek giyip zar atmaya gider. Bir kadeh içkisine oynayacaklardır. Öğleden sonra yine yatağına döner. İş, içki ve uykudan başka hiçbir şey onun gözünde tam bir gerçeklik taşımaz. Bu üçünün arasında da en önemlisi uykudur. Bir gece, gece yarısından az sonra tam benim penceremin altında bir cinayet işlenmişti. Korku dolu bir feryatla uyanmış, pencereye gidince aşağıda taşların üzerinde boylu boyunca yatan bir adam görmüştüm. Sokağın ucuna doğru uzaklaşan katilleri seçebiliyordum. 3 kişiydiler. Birkaçımız aşağı inip bakmış, adamın basbayağı ölmüş olduğunu anlamıştık. Kafatası bir kurşun boruyla yarılmıştı. Kanının rengini unutamadım. Garip bir kızıllığı vardı, şarap gibi. O günün akşamı işten döndüğümde kan hala kaldırım taşlarının üzerindeydi. Dediklerine göre kilometrelerce uzaktan okul çocukları buna bakmaya gelmişler. Fakat şimdi bu olay belleğimde canlanırken bendeki en çarpıcı anı cinayetten 3 dakika sonra yatağa girip uykuya dalmış olmam. Sokağa çıkanların çoğu aynı durumdaydı. Yaptığımız şey sadece adamın işinin bittiğini gözlemlemek. Arkasından hemen geri dönmek olmuştu. Bizler çalışan insanlardık ve bir cinayetle uğraşacağım diye uyku savurganlığı yapmanın alemi yoktu. Otelde çalışmak bana uykunun gerçek değerini öğreten şey olmuştur. Tıpkı yiyeceğin gerçek değerini açlıktan öğrenmiş olmam gibi. Uyku yalnızca fiziksel bir zorun olmaktan çıkmış, kösnül bir şey. Gereksinimi gidermekten çok duygusal tatların peşinde gitme gibi bir şeye dönüşmüştü. Bu arada tahta kurusu derdim kalmamıştı. Maria güvenilir bir çare söylemişti. Çarşaflara bol bol biber döktüm. Aksırttı ama tahta kuruları durumdan hiç hoşlanmayıp başka odalara göç ettiler. 17. İçkiye haftada 30 frank verebilecek durumda olduğuma göre mahallenin sosyal yaşamına katılabilirdim. Bazı cumartesi akşamları 3 serçe otelinin altındaki küçük meyhanede ara sıra hoş vakit geçiriyorduk. Kiremit rengi taş döşeli küçücük meyhaneye 20 kişi doluşuyorduk. Sigara dumanından göz gözü görmez oluyordu. Gürültü ise kulakları sağır edecek gibiydi. Çünkü herkes sesinin en üst perdesinden ya da avaz avaz konuşuyor ya da şarkı söylüyordu. Bazen bir curcunadan başka bir şey duyulmuyordu. Bazen hep bir ağızdan Marseillaise ya da Internasyonel tutturuyorlardı. Yine de beraberce Madelon veya Çiçekler ve Ahududular şarkılarının söylendiği de oluyordu. Azaya bir cam fabrikasında günde 14 saat çalışan ağır hareketli bir köylü kız. Ortadan bir şarkı söylüyordu. Charleston oynarken pantolonu düştü. Arkadaşı ince esmer namusuna pek düşkün Korsikalı bir kız olan Marionette dizlerini bitiştirip göbek havası gibi bir şey oynuyordu. İhtiyar Rogier çifti içeri girip çıkıyor, başkalarının içkilerinden içiyorlar ve bir tarihte kendilerini bir somya konusunda aldatmış biri hakkında uzun ve karışık bir şey anlatmaya çalışıyorlardı. Kadidi çıkmış sessiz R bir köşede oturmuş sakin sakin demleniyordu. Kafayı iyice bulmuş Charlie, tombul ellerinden birinde bir bardak uydurma absentle yarı dans ediyor, yarı sendeliyor, bir yandan şiir okuyup bir yandan kadınların memelerini çimdikliyordu. Çeşitli oyunlar oynayanlar vardı. İçki için zarda atıyordu. Manuel diye bir İspanyol tezgahın önündeki kızlara takılıyor, zar kabını kızların karnına sürtüp zarları ondan sonra atıyordu. Uğur getirirmiş. Madame F tezgahın arkasında fıçıdan acele acele şarap kapları dolduruyordu. Elinin altında hep ıslak bir peşkir bulunurdu. Çünkü meyhanedeki erkeklerin her biri onunla yatmaya çalışırdı. İki çocuk duvarcı koca Louis'in piçleri bir köşede oturmuş bir şişe gazozu bölüşüyorlardı. Hepimiz dünyanın iyi bir yer, kendimizin de kusursuz insanlar olduğuna candan inanmıştık ve çok mutluyduk. Bir saat boyunca gürültü hemen hiç azalmazdı. Sonra gece yarısı dolaylarında tiz bir ses "Yurttaşlar!" diye bağırırdı. Aynı anda arkaya devrilen bir sandalyenin gürültüsünü de duyardık. Sarışın, kırmızı yanaklı bir işçi ayağa kalkıp masanın üzerinde bir şişeyi hızla vururdu. Herkes şarkısını keser, birbirine "Şşşt! Frank başlıyor!" diye fısıldardı. Frank acayip bir yaratıktı. Limoges taraflarından bir duvarcı ustası olan bu adam tüm hafta çalışır, cumartesileri kör kütük sarhoş olurdu. Belleğini yitirmişti ve savaştan, dipnot, 1914-18 Birinci Dünya Savaşı, dipnot bitti. Önce olmuş hiçbir şeyi anımsamıyordu. Madame Fay ilgilenmese içki adamı çoktan çökertirdi. Cumartesi akşamları saat 5 sularında birilerini bulur, haftalığının tümünü harcamadan Frank'i yakalayın derdi. Adamı bulduklarında da parasını alır şöyle derli toplu içecek kadar bir şey bırakırdı. Bir hafta kaçmış, Monge alanında zil zurna dolaşırken bir arabanın altında kalıp fena yaralanmıştı. Frank'e acayip olan bir şey de şuydu. Ayıkken komünist olan bu adam içince ateşli bir milliyetçi kesilirdi. Akşama güzel komünist ilkelerle başlar ama 4-5 litre içtikten sonra içindeki şoven uyanır, bir takım casusları gammazlamaya, tüm yabancıları kendisiyle dövüşe çağırmaya başlardı. Engel olunmazsa şişe de savururdu. İşte her cumartesi verdiği yurtsever söylevini o aşamada dile getirirdi. Söylev herkes sözcük sözcüğüne aynıydı, şöyle derdi. Cumhuriyetin yurttaşları, burada Fransız yok mu? Burada Fransızlar varsa onlara savaş günlerini hatırlatıyorum. gerçekten hatırlatıyorum. O uzaklarda kalmış arkadaşlık ve kahramanlık günlerini düşününce, gerçekten o arkadaşlık ve kahramanlık günlerini düşününce, kahramanlarımızın öldüklerini düşününce, insan ölmüş kahramanlarımızı gerçekten hatırlıyor. Cumhuriyetin yurttaşları, ben Verdun'da yaralandım. Sözün burasına gelince üstündekileri sıyırır, Verdun'da aldığı yarayı gösterirdi. Alkış sesleri yükselir, bize dünyada Füök'ün söylevinden daha güldürücü bir şey olamazmış gibi gelirdi. Adam mahallede ünlü olmuş bir gösteriydi. Nöbeti tuttuğunda başka meyhanelerden seyretmeye gelenler olurdu. Füök'ü alaya almak için fısıldaşarak söz birliği ederlerdi. Birisi ötekilere göz kırptıktan sonra herkesi susturup Füök'ten Marseillaise'i söylemesini rica ederdi. Adam ulusal marşı tatlı bir bas sesle iyi söylüyordu. Silah başına yurttaşlar, tabur olun dizesine geldiğinde göğsünün derinliklerinden yurtsever gürültüler çağıldardı. Yanaklarından aşağı gerçek gözyaşları dökülürdü. O kadar sarhoştu ki herkesin kendisine güldüğünü göremezdi. Sonra daha marşı bitirmeden iki tane güçlü kuvvetli işçi birer kolundan kavrayıp adamı aşağı indirirdi. Bu arada azaya da onun yetişemeyeceği bir yerden "Yaşasın Almanya!" diye bağırırdı. Bu alçaklığı işiten Höök'ün yüzü mosmor kesilir. Meyhanede herkes "Yaşasın Almanya! Kahrolsun Fransa!" diye bağırmaya başlardı. Füök de onlara erişmeye çabalar fakat birden eğlenceyi berbat ederdi. Yüzü bembeyaz olur, üzüntülü bir görünüm alır ve kimse yetişip çekemeden masanın üzerine kusuverirdi. Bunun üzerine Madame Fay onu bir çuval gibi kaldırıp yatağına çıkarırdı. Adam ertesi sabah sakin ve uygar bir biçimde aşağıya inip bir humanite, dipnot, Fransız Komünist Partisi'nin yayın organı gündelik gazete, dipnot bitti, satın alırdı. Masa bir bezle silinir, Madame Fay birkaç küçük şişe daha getirirdi, yanında da ekmek olurdu. Bu sefer ciddi içmek üzere otururduk. Yine şarkılar söylenirdi. Elinde bançosu bir sokak şarkıcısı girip bir şeyler söyler, beşer metelik toplardı. Sokağın aşağısındaki bistrodan bir kızla bir Arap gelip dans ederler. Herif elinde boyalı tahtadan yapılmış bir merdane kadar büyük bir erkeklik organını sallayıp dururdu. Sonra genel gürültünün içinde yer yer boşluklar oluşurdu. Adamlar kendi gönül işlerinden, savaştan söz ederler. Sen de nasıl balık avlanır, devrim en iyi nasıl kotarılır, onları açıklar, fıkralar anlatırlardı. Ayrılmış olan Charlie konuşmayı ele alır, 5 dakika kesintisiz kendinden söz ederdi. İçerisini serinletmek için kapıları pencereleri açarlardı. Sokak tenhalaşır, uzaktan uzağa Saint Michel bulvarından aşağı inmekte olan süt arabalarının tekerlek sesleri duyulurdu. Serin hava alınlarımızı okşarken koyu Afrika şarabından tat almaya devam ederdik. Hala mutluyduk fakat düşünceli bir mutluluktu bu. Bağırış çağrışlı havamız sönmüş olurdu. Saat 1'i bulduğunda artık mutluluğumuz sona ermişti. Akşamın tadının azaldığını hisseder, hemen yeniden içki ısmarlardık ama Madame Fay artık şarabı sulandırmaya başlamıştı. Tadı aynı değildi. Adamlar daha bir kavgacı olmaya başlardı. Kızlar hırsla öpülür, göğüsleri hırsla sıkıştırılır ve daha kötü bir şeyler olmasın diye sepetlenirlerdi. Duvarcı koca Louis kafayı iyice bulmuş, yerde 4 ayak köpek taklidi yapar, havlardı. Ötekiler bundan da bıkınca adam önlerinden geçerken birer tekme savururlardı. Birbirlerinin kolunu tutup gelişi güzel itiraflarda bulunmaya başlayanlar olurdu. Söylediğine kulak vermeyince öfkelenenler çıkardı. Kalabalık azalmaya başlardı. Manuel ile başka biri, onun gibi bir kumarbaz, karşıdaki Arap meyhanesine geçerlerdi. Orada kağıt oyunu gün ışıyıncaya kadar sürüyordu. Charlie birden Madame Fay'den 30 frank borç ister ve hemen sıvışırdı. Belki genel evin yolunu tutuyordu. Adamlar bardaklarını dikip kısa bir hoşça kalın sarkıttıktan sonra yatmaya giderlerdi. Saat 1:30'u bulduğunda zevkin zerresi kalmamış olurdu. Kalan yalnızca baş ağrısıydı. Harikulade bir dünyanın harikulade insanları değil, sefil ve umutsuz biçimde kafayı çekmiş, düşük ücretli işçilerin meydana getirdiği bir güruh olduğumuzun farkındaydık. Hala şarap yudumlamaya devam ederdik ama sadece alışkanlıktan. Yoksa içtiğimiz birden mide bulandırıcı bir şeye dönüşmüştü. Kafamız balon gibi şişmiştir. Ayaklarımızın altında döşeme sallanır. Dilimiz, dudaklarımız morarmıştır. Sonunda devam etmenin hiçbir anlamı olmadığını görürdük. Bistronun arkasındaki avluya çıkıp kusan çok olurdu. Yataklarımızın olduğu katların merdivenlerini zar zor tırmanır, yarı giyinik kendimizi yatağa atar ve 10 saat uyurduk. Cumartesiyi pazara bağlayan gecelerimin çoğu işte böyle geçiyordu genelde. İnsanın kendini kaygısız, eksiksiz, mutlu hissettiği 2 saat. Ardından gelen o baş ağrısına değiyordu. Mahallede kafasında bir gelecek düşüncesi bulunmayan birçok bekar erkek için haftada bir gelen bu içki nöbeti hayatı yaşanır kılan tek şeydi.